Şah ve Sultan İskender Pala 27. Ayrım. Şehirde sokakları bilmeyen Kadir ve Şeyh faka bastırmanın bin bir yolu vardı. İçimden Tacizade Cafer Çelebi'nin bu refakat kelimesini bir nezaket stadedinde söylememiş olmasını diledim. Elbette şehre gidecek bir kadının yanına bir erkeğe arkadaş etmesi gerekiyordu. Bunun haklı pek çok sebebi bulunabilirdi. Bir defa Tebriz bugünlerde karışık sayılırdı. İkincisi, Taçlı denen bu cariye Tebrizli bir kızdı ve insanın iyi bildiği bir şehirde kayıplara karışması, bunun için yardım alması çok kolaydı. Dahası bu cariye vaktiyle bir sultanın dünya güzeli eşiydi ve artık peçe örtünüyor olsa bile Tebriz'de pek çok insan onu tanıyabilirdi. Üstelik de henüz sınanmamıştı, ne yapacağı belli olmazdı. Çelebi'nin emniyetli adamı Kadir Beş'e onu hem kollar hem gözetirdi. Bu hesaplarda beni kale alan bile yoktu. O vakit hayatımın Taçlı ile anlam kazandığının farkına vardım. Taçlı olmayınca benden vazgeçebilirler, feda edebilirlerdi. Hanımlar hizmetinde bir kölenin çok da değeri olmadığını biliyordum. Üstelik şimdi acı çay esir kaynıyor, askerler esirleri birbirlerine ucuz fiyata satmak için yarışıp duruyorlardı. Tebriz'den İstanbul'a kadar birkaç esir taşıyıp durmanın, onları doyurmanın, sağlıklarını kollamanın, dertleriyle ilgilenmenin, kaçıp gitme tedirginliğini taşımanın bedeli İstanbul'da satıldıkları vakit elde edilecek gelirden çok fazla değildi. Esirlerin bu derece ucuzladığı bir sırada benim Osmanlı hazinesine hükmeden bir nişancı beyin yanında olmam ancak Tanrı'nın bir lütfuydu. Bu nimete Taçlı sayesinde erişmiştim. Bu yüzden planların ve hesapların Taçlı'ya göre yapılmasına artık alışmalıydım. Üstelik de buna gönüllüydüm. Kimse beni Taçlı'dan ayırmasını istiyordum. O gece savaştan sonra ilk kez baş başa sabahladık. Dışarıda parlaklığıyla insanı cezbeden bir mehtap vardı. Ve acı çayın üzerindeki 40 gözlü taş köprünün sütunları arasından akan sularda yakamozlar kırıyordu. Aşağılara bakınca hayatın ince, ipekten bir yelpaze gibi avucumuzdan akıp gittiği zannedilebilirdi. Öyle görünüyordu. Yukarılara, Tebriz'e bakılınca da kader, karanlığının hayatı sardığını anlayabiliyorduk. Öyle bir geceydi ve ben yarın Tebriz'de neler yapacağımızı, kaçabilmek için nasıl davranmamız gerektiğini, yaptığı bir plan var ise konuşmayı falan umarak Taçlı'nın yanı başında saatler boyunca oturdum. Bir ara başımı yukarı kaldırdığımda onun da gözlerini göklerde buldum. Yarın kaçıp başka bir yerde mehtabı seyrediyor olabilmek üzere aklını yorduğunu düşündüm. Ama yanılmışım. Ayın halesi çevresinde aheste aheste gezinen bulutlara gözlerimiz takıldığı sırada anlatmaya başladı. Kambercan, biliyor musun? Dünyanın her yerinden hep bu ay görülüyor. Benim gibi şu anda bu aya bakan pek çok hicran ve ayrılık hastası olduğunu da biliyorum. Ve işte bu ay onlarla beni birleştiriyor. Fakat böyle anlarda benim düşündüğümü düşünen biri var mı diye hep merak ediyorum. Sence var mıdır? Berrak hava ve dolunay dünyanın her yerinde herkesin hoşuna gider elbette efendim. Kapalı haremlerde de, işlemeli kapıların arkasında da, yüksek tavanların altında da bulutları delen ay ışığından haz duyan sayısız insan bulunabilir. Farkları duydukları hazın içine doldurdukları hasretin büyüklüğü veya küçüklüğüdür. Öyle mi dersin Kambercan? Peki ya kıble-i alem? Kıble-i alem Efendimiz de bakıyor mudur şu anda aya? Bir anda aynı soruyu peki ya Ömer? Ömer de bakıyor mudur şeklinde duyup duymamak arasında tereddüt ettim. Ona hiç cevap vermedim içimden. Peki ya Aka Hasan da bakıyor mudur diye sordum. Babaydar'ın ruhunun da o anda aya baktığına inandım. Artık Taçlı'ya yarınki kaçış arzumuzdan da bir plandan da söz etmeyi gereksiz gördüm. Bütün gece onun kimi daha çok özlediğini düşünerek öylece yanında oturdum. Lakin ben Babaydar'ı ve Aka Hasan'ı özlemiştim. Dolunay ufuktan kaybolasıya kadar yıldız kesem avuçlarımdaydı. Ertesi sabah çorbalarımızı içip atlarımıza bindiğimizde yanımızda tam 8 muhafız bulunuyordu. Taçlı'ya çok dikkatli olmamız gerektiğini söyledim. İçinde belli planları ve bana söylemediği hesapları var ise ona göre davranması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Biz artık köleyiz ve efendiler yanı başımızdaki ateş gibidir. Ancak ihtiyacımız kadar onlara yakın veya uzak durmalı, bir kor parçası alacaksak dikkat etmeliyiz dedim. Beni dinledi ve başını salladı. Anladığım kadarıyla Cafer Çelebi Taşlı'nın gönlünü yapmak istiyor ama henüz güvenmediği için emniyetini sınıyor. Kendisine de güvenmesini bekliyordu. Çünkü muhafızlar onun çok serbest hareket etmesine izin veriyorlardı. Bana gelince Kadir Beş'e muhafızlardan birine beni yaralı bacağımdan üzengiye bağlamasını tembih etti. Bu durumda at sürmenin tehlikeli olduğunu, tetikte bulunmanın lüzumunu, hele de atın ürkmemesini sağlamak gerektiğini iyi biliyordum. Yola çıkarken Taçlı ile göz göze geldik. Bu bakışma efendinin kölesinden, kölenin de efendisinden razı olduğuna dair bir ahitname gibiydi. Biz birbirimizin yanında olmaktan haz duyuyorduk. En azından ben. Taçlı'nın yanında durmaktan daha büyük bir lezzeti başka hiçbir zemin ve zamanda bulamazdım. Bu bakış sırasında sanki her ikimiz de yaptığımız planları unutmuş, firar fikrini aklımızdan silmiştik. Zannımca yalnızca şehri dolaşacak, tanıdığımız birilerine rastlamayı umacaktık. Küçük bir ihtimaldi ama belki onlar diyetimizi öder, kefalet gösterir, bizi kurtarabilirlerdi. Tabii eğer Cafer Çelebi buna izin verir, bizi satmayı düşünürse. Bu durumda sultanın bir gün ona hesap soracağını da biliyor olmalı. Yazık ki şehirdeki herkesin bizim gibi diyet ödeyecek, kefalet gösterecek bir kişi arıyor olacaklarını aklından çıkarmışım. Yıllar önce Şah ile şehre girdiğimizde Sünnilerin böyle çaresiz kaldıklarını hatırladım. Mehranrut Irmağı'ndan geçtiğimizde şehirde bir korkunun hakim olduğunu gördük. Cuma alayı sırasındaki sevinç ve şenlikler yerini derin bir hüzne bırakmış gibiydi. Sokaklarda duran, dinlenen, oturan, bekleyen hiç kimsecikler yoktu. Arada sırada yanımızdan geçenler de hızlı adımlarla ya işlerine ya evlerine gitme telaşındaydılar. Nereden gideceğimizi Taçlı belirliyordu. Onun atı ne tarafa yönelirse hemen arkasında Kadir Beş'e, sonra da benim ve diğer muhafızların atları onu takip ediyorduk. Taçlı'nın nereye gideceğini, neyi aradığını kestiremedim. Caddelerde, sokaklarda başıboş dolanıp durduk. Yüzünde derin bir hüzün, gözlerinde birikmiş yaşlarla. Dokunsam ağlayacak haldeydi. Ne bir tanıdık arıyordu ne de belirli bir yere gidiyordu. Öylece derbeder dolaşıyorduk. Onu teselli etmek için yanına yaklaşıp konuşmaya başladım. Şehirden bir zamanlar burada neler yaşadığımızdan, buraya ilk geldiğim günden filan bahsettim. Ona Şah'ın bu şehre girişini gördüğümü, o ihtişamlı günde derviş ve nökerlerin ganimet sevinciyle şehri birbirine kattıklarını, şimdiki sessizliği yadırgadığımı söyledim ve hiç ummadığım bir cevap aldım. Evet, o günü ben de hatırlıyorum Kambercan. Şehir yağma ile karma karışıktı. Bir de şu zalim dediğimiz, kanlı dediğimiz Selim'e bak. Askerini şehir dışında tutuyor, şehri yağmalatmıyor. Hiçbir şey söylemedim. Bir an Taçlı'nın Sünni olabileceğinden şüphelendim. Hayır hayır, iyi biliyordum. O Afşar Sultan'ın kızıydı. Zannederim içinden bir şeylere öfkeliydi. Ben onu konuşturmak, içine kapanmasını engellemek ve birazcık gönlünü hoş tutmak için yeniden konuşmak istedim. Tam ağzımı açacaktım ki kadife sesiyle mırıldandı. Epsem ol Kambercan, şu anda susman, konuşmandan iyi gelecek bana. Zihnim karmakarışıktı. Taçlı beni korkutmuştu. Ne yapacağını bilemezdim. Bir yere veya bir şeye mi gidiyordu? Tetikte olmalıydım. Bereket versin sokaklar sakin ve ben atımı onun hemen ardında yediyorum. Sultan şehirden çıkışları yasaklamış, erzak ve pazar yönetimi adamlarıyla sağlanmış, dahası henüz bir kızılbaş avı da başlamamıştı. Bu da herkesin evine kapanmasına ve başlayacak ölümlerde sıranın kendilerine gelmesini beklemelerine yetmişti. Oysa savaştan bu yana 7 gün geçmesine rağmen sultanın tellalları, hala herkesin can ve mal güvenliği olduğunu, insanların korkusuzca şehirdeki hayatlarına devam edebileceklerini, çarşı pazarın açık olduğunu, herkese işinin başında görmek istediklerini ilan edip duruyorlar. Yeniçeriler ve diğer askerler sultandan o derece çekiniyorlar ki hiçbiri yağmalama usulüyle alacakları bir ganimet peşinde değiller. Çoğu Çaldıran sahrasında ganimete doyduğu için buna ihtiyaçları da yoktu zaten. Bir ölüm dalgası başlatılmayınca halk da birbirlerini gammazlayıp intikamlara davetiye hazırlamıyorlar. Böylece şehir sükunetini koruyor ama yine de fısıltı halindeki acabalarla sessizliğe bürünüyordu. Eğer taçlı çılgın bir harekete cesaret ederse ne yapmalıyım kestiremiyordum. Beklemeyi yeğledim. Ardından ilerliyor ve dizginleri tetikte tutuyordum. Uzun süre hiçbir şey konuşmadı. Kararsızca ilerledi. İçinde fırtınalar koptuğunu hissedebiliyordum. Sanki durmadan fikir değiştiren, ard arda yaptığı planların birini bırakıp diğerine geçen bir hali vardı. Her şeyi yeniden gözden geçirmek istedim. Taçlı'nın bu şehirde nesi kalmıştı? Babası ölmüş, annesi çıldırıp can vermiş, yuvası dağılmış, konağı satılmıştı. Şehir artık kendi şehri olmaktan çıkmış gibiydi. Şah onu terk edip kaçmıştı. Buradaki hatıraları şah ile doluydu ve onun gidişine karşı bu şehirde bulunmak her gün yeniden üzülmek anlamına gelebilirdi. Üstelik o yıllar refah yıllarıydı. Şahın kendisine sağladığı refah. Sadece bunun için bile onu seviyor olmalıydı. Çünkü sevgi bazen başkasının sahip olmadığı bir nimeti karşısındakine sunmanın, başkasına verilmeyenin bir kişiye verilmesinin adı olabilirdi. Şah Gülizar Begüm'e ve Taçlı'ya, Tebrizli başka kadınların sahip olamayacakları kadar çok itibar ve zenginlik bağışlamıştı. Karşılığında Gülizar Begüm ona bir çocuk vermiş, borcunu ödemişti. Ama Taçlı ona borçlu sayılırdı. Neredeyse sevgisini bile ondan kıskanmıştı. Şu anda acaba o borcu ödemek için bir yol arıyor olabilir miydi? Ne de olsa Şah İsmail'in ve Safevi Devleti'nin sultandan alınacak bir intikamı vardı. Bunu Taçlı değilse kim alacaktı? Ve zannediyorum Taçlı bu intikam şehrinin Tebriz yerine İstanbul olmasını yeğleyecekti. Asayiş ve huzur dolu bir şehir yani. Sultan nasıl Tebriz'in huzurunu kaçırdıysa, onun huzurunda öyle bir şehirde kaçırmak gerekirdi, İstanbul'da. Hem oraya der saadet, mutluluğun kapısı diyorlardı. Orada huzur kaçırmak iki kere intikam sayılırdı. Hatta o kapıdan girerek oradaki mutluluğu sultanın başına zindan etmek mümkün olabilirdi. Taçlı atının dizginlerini bir caddeye çevirdi. İleride inşaat vardı ve işçiler caddenin her yanına malzeme yığmışlardı. Burası Şah'ın gelişinde yıkılan bir sünni mescidiydi ve sultan yeniden yapılmasını buyurmuş. Kadir Beş'e yoldan geçmenin zor olacağını söyleyerek başka bir yöne gitmeyi teklif etti ama Taçlı ısrar etti. Ancak o zaman bu caddeyi hatırladım. Burası benim birkaç yıl evvel Ömer'i ararken uğradığım caddeydi. Şu sokaklardan büyük olanı da Ömer'in inci taciri olan babası Osman Ağa'nın konağına açılıyordu. O zaman fark ettim. Taçlı başıboş çocukluğunu arıyordu. Hatıralarını, annesinin ve babasının şefkat kucağını arıyordu, anlamıştım. Sanki zaman dursun istiyor, bunu istediği için de olabildiğince yavaş hareket ediyordu. Neden sonra çocukken okuduğu Sibyan Mektebi'nin önünde atından indi. Mektep terk edilmiş gibiydi. Ağır adımlarla içeriye girdi. Kameryenin bütün sarmaşıkları kurumuş, bazı tahtaları çivilerinden çıkmıştı. Havuzun duvarına otururken kulağıma fısıldadı. Ömer'le ben pergel gibiyiz. İki başımız var ve bir bedenimiz. Çevresinde ne kadar dönersem döneyim, o beni ne kadar ararsa arasın, er veya geç baş başa vereceğimiz günün geleceğini biliyoruz. Sonra da eğilip havuzun suyunu açtı. Sular fıskiyede yükselirken sağ elini kesesine soktu. Sonra avuçlarını birleştirip üflemeye başladı. Evet, elinde tomak vardı. Muhafızlar ve Kadir Beş'e dona kalmış gibiydiler. Öyle güzel üflüyordu ki yanağımdan yaşlar süzüldü. Elimle yaşları gizlemeye çalışırken herkesin gizli gizli ağlamakta olduğunu hissettim. Babaydar'ı hatırladım. Elimle yıldız kesemin yerinde durup durmadığını yokladım. Taçlı hazin hazin üflediği bu eski şarkının terennümüyle hiç şüphesiz Ömer'e veda ediyor, çocukluğuna veda ediyor, annesine ve babasına veda ediyordu. Ve o sırada kulağında bir yeminin çınladığına emindim. Kıyamet gününde hor ve kederli kalkmamaya and olsun mu? Bin kere and olsun, milyon kere and olsun. 25. Şeyh. Bugün ben bunda yârim anda neyler, tabibim hem nigârım anda neyler. Bugün ben buradayım, sevgilim derdime derman olan güzelim orada. Nedir bu halimiz, ne yapmaktayız biz? Ben buradayken sevgili orada ne yapar? Hatayi. Bu bab matem sahrasında Şah'ın perişanlığı beyanındadır. 10 Kasım 1514 Aldıcan Hüseyin. Şah'ın uyluğundaki yara iyileşti sayılır. Hekimlerin dediğine göre kolu daha bir ay sargıda kalacakmış. Kulağındaki yırtık tamamen kapandı. Yüreğindeki yara ise asla kapanmıyor. 2,5 aydır hala matem giysilerini çıkarmış değil. Belli ki Taçlı Hatun'un yarası çok derin. Hala şiir söylüyor ve teselliyi içkide arıyor. Fazlasıyla yıpranmış durumda. Hasan'ın hizmet ettiği, uğruna can verdiği Şah ile bu gördüğüm, hizmetine koştuğum Şah aynı kişi mi diye tereddütteyim. Biliyordum ki hükümdar zayıf olursa devleti kısa sürede yıkılır. Ben güçlü bir Şah için özlem içindeyim. Oysa sultan ile satranç oynadıkları gün gördüğüm o dirayetli, buyurgan, hakimiyet ve güç sahibi genç Şah gitmiş, yerine içine kapanık bir derviş gelmişti. Vardığımız her yerde huzuruna yalnızca talipler geliyor ve o asla devlet ve dünya işlerinden bahsetmiyor, daha ziyade çocukluğunda Erdebil tekkesinde öğrendiklerinden bazı öğütler vererek nasihatler ediyor. İşi tasavvufa vurduruyordu. Muhabbet cemleri benim çok hoşuma gitmeye başladı. Sözleri ve nasihatleri bana kendimi hatırlatıyor. Bazılarını annemden duyduğum kızılbaş düsturları ruhuma huzur veriyor. Hüseyin'e kıymış olmanın ağırlığını bu tür vaaz ve nasihatlerde daha az hissediyorum. Şah'ı dinlerken her cümleyi zihnime yeniden yerleştiriyorum. Hakkı özünde ara. O birdir, ortağı yoktur. Her işi o yapar. Ona varmak tarikat yoluyla olur. Görünen de, gören de, getiren de, götüren de odur. Bu dünya Allah'ın denizi yanında bir damladır. Damlalar ise nerede olursa olsun denizden ayrı değildir. Denize koşar. Damlanın denize koşması bir aşktır. Gerçekler aşkla anlaşılır. Aşka varmak için toprak derecesinde mütevazı olmak gerekir. Yol isteklisi olan Talip Muhammed'i, Ali'yi, 12 imamı ve Mehdi'yi bilmelidir. Bilenler gerçeğe erer. Gerçeğe ermek bir pir bulmakla olur. Piri bulan hakkı bulur. İnsan yücedir, kin tutulmaz. Kinden kurtulmak istersen hakkı özünde ara. Her iki haftada yeni bir yere naklediyoruz. Sultanın Şah'ı öldürmek için 10 kişilik bir serden geçti mangasını Safavi topraklarında bıraktığı biliniyor. Bunlardan 4'ü yakalanıp idam edildi ama daha 6 tanesi Şah'ın peşinde olmalı. Eğer Hasan'a kıymamış olsaydım hala sultanın yanında olacak ve muhtemelen şimdi Şah'ı arayanlar arasında bulunacaktım. Kader insana ne kadar ilginç şeyler yaşatıyor. Şimdilik devlet işlerini Emir Zekeriya'dan sonra Emirül Ümera atanan Rumlu Div Ali Sultan yürütüyor. Ilımlı bir idareci ve nereye gidersek herkesi yatıştırmaya çalışıyor. Cesur, ileri görüşlü ve bilgili. Ama yine de Şah'ın yakınında bulunan dervişler ve halifeler yahut Safavi topraklarında halk Emir Zekeriya'yı arıyor ve özlüyorlar. Bir ayna ışığı ne kadar yansıtırsa yansıtsın, bir karanlık yanı elbette bulunuyordu. Div Ali Sultan Emir Zekeriya'yı aratıyordu. Onun gibi bir cihangirin dünyaya bir daha gelmeyeceğini söyleyenler, sırf Emir Zekeriya'nın canını aldığı için bile Sultan Selim'e kin besliyorlar. Çaldıran Cengi'nden sonra dervişler ve nökerler arasında Şah'ın Mehdi olduğu inancı büyük ölçüde sarsılmış. Kızılbaşlık bağıyla Safavi devleti içinde yer alan gruplar durumlarını yeniden sorgulamaya başlamışlar. Div Ali Sultan ise hem vaziyeti toparlamak hem de Şah'ın üzgün ve bedvin halini birilerinin görmesini engellemek için halk arasına gönderdiği adamlarıyla Şah'ımız Çaldıran'dan sonra tıpkı Mehdi gibi gizlendi. Bir gün Kızılbaşlığı ihya için aramıza katılacak gibi fikirler yaydırıyor. Batan güneş elbette yeniden doğar diyordu. 27. ayrımın sonu sayfa 282, devamı 28. ayrımda.